Ayrım 11.
Bu sırada kaleme giden jandarma geri dönmüştü. Şipşak'a biraz utangaç gülümsedi. Söyledim arkadaş, bizi en başta çağıracaklar. Ha şöyle aslanım, el alem karı boşayacak diye Suat ağabey sıra mı beklesin? Ayıp bir şey, hem de günah. Arkadaşı Karayağız jandarmanın kulağına bir şeyler söyledi. Karayağız biraz düşündü, birisine çiftlik bağışlarmış gibi hovarda bir kasıntıyla kilidini açıp kelepçeyi aldı. Mahpus ilk hareket olarak sağ eliyle sol bileğini ovuşturmuş, deminden beri hiç soluklanmadan duruyormuş gibi ciğerlerini derin derin hohlayarak boşaltmıştı. Artık kederli yeşil gözlerini insanlardan kaçırmıyordu. Rahatlamıştı. Cigara paketini çıkardı. Şipşak'a, sonra jandarmalara birer cigara verdi. Hayır, Kamil Bey yanılmıştı. Hiç de rahat değil. Üstünde bir ürküntü var. Bu hali belli bir şey kendisini suçlu saymaktan çok sakat saymaktan geliyor. Bir garip sakatlık. Kamil Bey bu kişisel dramada öteki insanlarla toplum için nasıl bir fayda umulduğunu bir türlü anlayamıyordu. Bir insanı ötekilerden böyle kelepçeleyerek ayırmakta, onu böylece aşağılaştırmakla ancak edepsizce bir öç alışın adilliği var olabilirdi. Başkenti 72,5 millet tarafından işgal edilmiş bir hükümetin demek ki yapacak bir başka işi kalmıyordu. Yenilmekle sefilleşmek her zaman mı bir arada bulunur acaba? Suat Bey, Fahriye Hanım, mübaşirin feryadından Kamil Bey önce bir şey anlayamadı. Ancak mahpus telaşla kalkınca, yoksa bunun borçlusu bir kadın mı? Bir kadını borcundan dolayı mahkemeye vermiş bir erkek. Ne tuhaf siyasi mahkumlarımız varmış. Hele bunlardan ileride maazallah sadrazam olacak birisi. Herkes mahkeme salonuna girmek için kapıda birbirini yetiştiriyordu. Nihayet koridorda Kamil Bey, jandarmalar, mahpus, bir de dadısıyla beraber olduğu ilk bakışta anlaşılan genç bir kadın kaldı. Kadın son moda bir ipek çarşaf giymişti. Kunduraları, eldivenleri en pahalı cinstendi. Mahkemeye girerken peçesini açtı. Yüzü o kadar körpe, o kadar temizdi ki çabuk boyatmış bir kız çocuğuna benziyordu. Mahkeme açıldı mı diye koşarak gelen avukatıyla beraber Kamil Bey de içeri girdi. Salon orta büyüklükte bir odaydı. Yargıçlar kürsüsünü dinleyicilerden ayıran parmaklıklar çam ağacından yapılmış, kirli bir kahverengi boya ile boyanmıştı. Penceredeki perdelerden birisinin ucu kopmuş sallanıyordu. Tavanda soba boruları asılıydı. Kamil Bey duvarlardaki siyahlığa bakarak soba tutuyor olmalı diye gülümsedi. Belki bir şey düşündüğü için, belki de davanın konusunu öğrendiğini zannettiğinden zabıt katibinin mırıl mırıl okuduklarını bir zaman merak etmedi. Karı koca olduklarına dair kayıt sureti. Ne diyor? Ne davası bu? Boşanma davası. Yok canım, hayır sanmıyorum. Avukat sakindi. Kamil Bey gözlerini kırpıştırarak Suat Bey ile Fahriye Hanım'a baktı. Kadın mı boşanmak istiyor? Elbet. Yoksa mahkemeye gelirler miydi? Adam gönderirdi kadına boş kağıdını, o kadar. Sahiden, evet. Bunu anlamak için kadına bir kere bakmak yeter. Vaktiyle beğendiğini çoktan unutmuş, bunu unutmadan artık utanç bile duymuyor. Hatta bununla kibirleniyor bile. Erkek artık beğenilmez olmuş bir eşya, bıkılmış bir adam. Çoktan değiştirilmiş. Seyrek, keçi sakallı, ak sarıklı, yargıç tarafsız bir sesle Kamil Bey o günden sonra uzun uzun bütün tarafsızlıklardan şiddetle nefret ettiği bir şeyler soruyordu. Kadın inatla başını sallıyor. Boşanacak kesin. Yargıç ellerini çaresizlikle açarak Suat Bey'e döndü. Ne dersiniz? Ben boşanmaya razı değilim. Boşanmayacağım. İki çocuğumuz var. Buhran geçiriyor bu. Zaman bırakın. Aklı başına gelir. Baksana hanım, iki çocuğunuz varmış. Günahtır. Ben çocuklarıma bakacak kadar zenginim. Boşanacağım. Suat Bey adeta yalvardı. Çocuklara bakmak mesele değil. Onları yetim bırakmak istiyorlar. Kadın belli bir şey, isteklerine karşı gelinmesini hiç sevmiyordu. Buna alışık olmadığı meydanda. Çocuklarını yetim bırakacak kadar ne çirkindi ne de aptal. İstemiyorum efendim. Kanun buna hak veriyor. Erkek karısına döndü, kadın nefretle başını çevirdi. Kamil Bey, kendisini haksız buluyor. büsbütün öfkeleniyor diye düşündü. Herkes o kadar susmuştu ki reisin öksürüğü salonu ağzına kadar doldurdu. Kadının avukatı %100 kazanılmış bir davada bütün usta avukatların yaptıkları gibi sakin bir sesle konuşuyordu. Kanun açıktır. 5 yıl ağır hapse mahkum edilenler cezaları kesinleşince babalık, kocalık haklarını kaybederler. Biz bu kanuna dayanarak sayın mahkemenizin önüne gelmiş bulunuyoruz. Mahkumiyet kararı sureti savcılıktan getirildi. Vekili bulunduğum hanımefendi şerefli bir aileye mensuptur. Ağır cezaya mahkum edilmiş bir adamla arasındaki evlilik bağını daha fazla sürdüremez. Bu hal şerefini lekeler. Çocukların vasiliğinin de bize verilmesi. Fakat hakim beyefendi, siz susunuz. Başka? Başka bir diyeceğimiz yok. Boşanma kararı istirham ediyoruz. Avukat kendisinden emin oturdu. Reis davalıya döndü. Şimdi buyurun. Suat Bey belki sözü kesildiği için belki de biraz düşünme fırsatı bulup sözün faydasızlığını anladığından usanmış bir hareketle omuzlarını silkti. Kelimeleri arayarak açıkladı. Ben şeref lekeleyecek bir suçtan mahkum edilmedim. Ben de yüksek bir ailenin çocuğuyum. Bugün mahpussam fikir uğruna, vatan uğruna. Reis biraz ürkek elini kaldırdı. Buralar mahkemeyi ilgilendirmiyor. Avukatın söylediklerine bir diyeceğiniz var mı? Nasıl ilgilendirmez? Dava şerefsizlik temeline dayandırılmakta. Ben şerefsiz bir iş yapmadım. Mahkeme orasını düşünür, düşünecektir. Mahkeme bitti. Biraz dışarı buyurun. Suat Bey dışarıda eski yerine oturdu. Şipşak'ın dehşetten gözleri büyümüştü. Bire kavanoz dipli dünya, bire ölüsü kınalı. Herkes mahpusa, kanlı bir ölüye bakar gibi bakıyordu. Kamil Bey avukatının koluna girerek hemen oradan uzaklaştı. Ancak koridorun köşesine dönünce gerçekten anlanmamış gibi sordu. Bu nasıl iş? Avukat İngiliz Dostları Derneği üyesiydi. Kamil Bey'in kapıldığı duygululuk karşısında kanıksamış gibi davranmanın daha batılıcı olduğunu kestirmişti. Ellerini salladı. Boşanıyorlar, kadın haklı. Böyle bir insan 5 yıl beklenir mi? Vatan uğrunaymış. Kendilerini aldattıkları gibi başkalarını da aldatacaklarını sanıyorlar. Niçin vatan batıranlar aralıksız vatanseverlikten laf ederler anlamam. Kadın istemiyor. Dava açmasaydı da kocası hapisteyken bir zampara bulsaydı daha mı iyi olurdu? Ne diyorsunuz? Gerçeği söylüyorum. Adamın diretmesi ayıp. Size de öyle gelmedi mi? Evet, anlaşılıyor. Oysa hiçbir şey anlaşılmıyordu. Ayşe de öyle olabilir mi acaba? Böyle bir kadın. Haşa, böyle bir kadın değil. Böyle bir rezil. Kamil Bey adliye nezaretinden sersemlemiş çıkmıştı. Tramvay beklerken birisi koluna dokununca ürkerek döndü. Karşısındaki Galatasaray Sultanisi'nden sınıf arkadaşı 116 Ahmet'ti. Merhaba 116, nereden böyle? Seni arıyorum azizim, evine gittim, avukata inmişsin. Avukatın yazıhanesine uğradım. Adliyeye geldiğini öğrendim. İşte yakan elime geçti. Kamil Bey, Ahmet'in fazla Alaturk hallerini okuldan beri sevmezdi. Gülmeye çalıştı. İşin var mı? Hayır, önemli değil. Söyleyin. Ayakta olmaz, bir yere oturalım. Ahmet koluna girip Sultanahmet Park karşısındaki kahvelere doğru Kemal Bey'e enik onu sürükledi. Köşede bir tenha masaya oturunca etrafına baktı. Sonra masaya abanıp sesini alçalttı. Bizim İhsan'ı bilirsin. 219 İhsan. Ahmet bütün Galatasaraylılar gibi numaraları Fransızca söylüyordu. Kız İhsan mı? Evet. Bu İhsan kız kadar nazik, kız kadar güzel bir çocuktu. Okul piyeslerinde hep kadın rollerine çıktığı için böyle isim takmışlardı. Ahmet bu kız İhsan hakkında bir şeyler anlatıyordu. Anlattıkları Kamil Bey'in hayalindeki incecik nazlı delikanlıya uzaktan yakından uyan şeyler değildi. İhsan yedek subay olarak harbe gitmiş, 5 kere yaralanmış, büyük yararlılıklar göstermiş, esir düşmüş, kurtulup gelince küçük bir sermaye uydurup bir dergi çıkarmaya başlamış, Kuvayi Milliye'yi açıktan açığa tuttuğu için mimlemişler, işgalden sonra Aydos Yephaneliği baskınına sözde katıldığından harp divanına vererek birkaç gün içinde 10 yıl kürek cezasına çarptırmışlar. Kamil Bey elini yanağına götürerek kekeledi. 10 yıl mı? İmkanı yok. 10 yıl. Şimdi mehterhanede yatıyor, şuracıkta. Mehterhaneyi bilemedin mi? İstanbul cezaevi. Bereket akıllı davranıp dergi imtiyazını Nedime Hanım'a aldırmıştık. Nedime Hanım? karısı Nedime Hanım dergiyi kapatmak istemedi. Geçenlerde İhsan'ı görmeye gitmiştik. Öteden beriden konuşurken seni hatırladık. İstanbul'da olduğunu duymuştum. İhsan buna pek sevindi. Selamı var. Teşekkür ederim. Vah vah, nasıl duymadım. Çok üzüldüm. Şehre hiç indiğim yok. Ben de gidip görmeliyim. Nedir yolu? Kolay. Birazdan gider görürüz. Peki çocuğu var mı? İhsan'ın mı? Hayır. Karısı dergiden bir şey kazanabiliyor mu bari? Kazanç söz konusu değil. Üste veriyoruz. İhsan senin burada olduğunu haber alınca bizimkine yardımı dokunur. Bir kere teklif etsek dedi. Kamil Bey'in yüreğine sivri bir şey saplandı. Yutkundu. Kendisinden belli ki para yardımı umuyorlardı. Bir an içinde fukaralığın ne kadar pis, rezil, iğrenç bir şey olduğunu sahiden anladı. Bir yandan da süratle satılacak bir şey var mı yok mu araştırıyor, dükkanlardan birini satmalı diye gözlerini kırpıştırıyordu. Baş üstüne, bir çare bulacağım. Beni hatırladığınız için ikinize de teşekkür ederim. Durumumu elbet bilemezsiniz. Bir şeyler yapmaya çalışacağım, para kolay. Sen neler söylüyorsun kuzum? Biz senin para durumunu biliyoruz. Meteliksiz kaldığını Sağır Sultan duydu. Hem şimdilik bize para lazım değil ki. Anlayamadım. Para lazım değil mi? Telaşlanma. İlahi Kamil. Bize adam lazım adam. Sen resimden anlarsın. Güzel yazı yazarsın. Yani iki türlü hem yazıyı doğru yazarsın hem de hattat gibi yazarsın. Derginin teknik işleriyle uğraşacaksın. Sahife tertibi, tahsih, sonra matbaaya, mürettiphaneye, bayilere. Ahmet böylece Kamil Bey'in yeni duyduğu bir takım kelimelerle bir şeyler anlatmaya girişmişti. Kamil Bey yüreğini dolduran sevinçle dinlemiyordu bile. Böyle bir iş için hatırlanış sevinciydi bu. Becerebilir miyim emin misin? Becerebilirim değil mi? Neden beceremeyecekmişsin? Bunun okulu yok. Nedime beceriyor ya. Başüstüne hay hay. Elini Ahmet'in eli üzerine minnetle koydu. Elimden geleni yaparım. Mersi kardeşim. Allah Allah. Biz sana teşekkür edeceğiz. Şu ciheti de söylemeliyim. Başını derde sokmak istemiyoruz. Sen müflis bir mirasiyedisin. Nedime yenge seni küçük bir ücretle tutmuş olacak. Yani soru karşısında benim aklım ermez. Ben aylıkçı bir adamım diyerek yakanı kurtaracaksın. Ben mi yakamı kurtaracağım? Suçu İhsan'ın karısına yükleyerek öyle mi? Hoppala. Lüzumsuz fedakarlık istemiyoruz. Şimdilik kadınlara dokunmuyorlar. Esas olan işin aksamadan yürümesidir. Sen herhangi bir memur gibi davranacaksın. Hatta gerekirse... Ahmet biraz durakladı ve gözlerini kaçırarak sözün ardını getirdi. Hatta bir sorgu sırasında Nedime yenge ile aranızda bir gönül rabıtası. Rica ederim. Böyle pis işlerin şakasını bile sevmem. Biliyoruz canım. Bunu sen durup dururken söylemeyeceksin. Onlar zaten bunu kapalıca sorarlar. Sen de onların gizli bir şeyi kurnazlıkları sayesinde nasıl keşfettiklerine şaşmış görünürsün. Yarım yırtık bir inkar. İhsan da bu fikirde mi? İhsan karısından emindir. Biz de eminiz. Dur hemen somurtma. Tabii senden de eminiz. Hiç değişmemişsin. Okuldayken de şakanın hiçbir çeşidini beceremezdim. Oysa işte görüyorsun. Şaka bile bazen ne kadar ciddi bir iş oluyor. Ben her zaman söylerim. Seni zenginlik mahvetti. İnsan biraz fakir olmasa hayatı olduğu gibi göremiyor. Uzatma 116. Ben bir kadını kurtarmak için nasıl davranacağımı bilirim. Kederle güldü. Hem artık zengin de sayılmam. Beni mahveden tehlikeyi atlattım sayılır. Sizden ileri gidemezsem de pek geri kalmam. Gene tuttu paşazadeliğin. Siz aristokratlar neden iki ucun ortasında bir türlü duramazsınız? Mesele bugün İhsan, Nedime, Kamil, şu bu meselesi değil, memleket meselesi. Ahmet güldü. Vatan diyecektim ama bu kelimeyi öyle kepaze ettiler ki bazı sözleri gereksiz yerlerde kullanmayı yasak etmeli. Bunların başına da vatan ve millet kelimeleri yazılmalı. Hayatını memleket için vermeyi kararlaştıranlar bu uğurda şereflerini tehlikeye atmazlarsa acayip olmaz mı? Ben şerefimle beraber ölmeyi daha uygun görüyorum. Hey ya Rabbi, sahiden büyük laflar etmeye başladım. Affedersin. Böylesi daha iyi ama sökmezse ne yapalım? Düşünmeli ki esir bir vatanda esir insanların zaten namusu bir manada lekelenmiş sayılır. Bu lekeyi ancak toprağımızı kurtarınca silebileceğiz. Hem düşmanımızın hakkımızdaki hükmüne de kulak asmamalıyız. Biz işte böyle düşünüyoruz. Peki, peki, hadi kalk İhsan'a gidelim. Demek kabul ediyorsun, sağ ol. Seni okulda herkesten daha iyi tanıdım. Başkaları kendilerinden umulan işlerde denenir. Sen, umulmayan işlerde. Kabul etmem mi zannetmiştiniz? Ben kabul edileceğine emindim. İhsan biraz direndi. Sana teşekkür ederim. İhsan'a da teessüflerimi söyleyeceğim. Hele bak, şu kız İhsan. Benim yüreksizliğimi nereden çıkarmış? Ahmet saatine baktı. Vay, geç kalıyoruz arkadaş. Kalk davran. Dursana, ne götürmek uygundur? Hiçbir şey. İşte seni götürüyoruz ya. Kamil Bey kibrit kutusunu iki parmağı arasına çevirerek Ahmet'in yüzüne baktı. Mutluluk kocaman elleriyle sanki omzuna basmıştı. Bu iftihar edilecek bir baskıydı. İlk defa kendisinden fedakarlık isteniyordu. Böyle bir hizmete evvelden beri muhtaçtı. Zengin olduğu için arkadaşları kendisinden her zaman biraz uzak durmuşlardı. Fıkara arkadaşları. Asıl dost olmak istedikleri. Zengin adam, zengin adama hiçbir zaman fedakarlık edemez ki. Oysa bir insan dünyada diğer insanların fedakarlığına nasıl muhtaçsa, öteki insanlara karşı fedakarlık etmek ihtiyacını da bazı aynı şiddetle duyar. Ahmet çay paralarını verip kahveden çıktıkları zaman Kamil Bey dünyayı daha güzel, daha yaşanmaya değer buldu. İstanbul'a neden indiğini sanki unutmuş, daha doğrusu bu sebep artık düşünmeye değmez hale gelmişti. Artık kendisi için bu dünyada bir tek önemli mesele vardı. Bir an önce İhsan'ı görmek, işe başlamak. Yanı sıra yürüyen Ahmet'e yüreği ürpererek sordu. Bizi içeri almamazlık etmesinler. Olmaz öyle şey. Benim bildiğim günü olur böyle görüşmelerin. Saati olur. Bir düzeni yok mu? Düzen mi? Şu hale baksana birader. Caddeden silahlı askerlerle dolu bir İngiliz kamyonu, kaldırımdan harmaniyelerini cakalı cakalı taşıyan iki İtalyan karabinyeri geçiyordu. Bunlardan başka acıklı bir dalgınlıkla bir dükkan cemekanını seyreden birkaç Fransız bahriyelisi de vardı. Bu memlekette artık düzen, sorumluluk kelimeleri insanı güldürebilirdi, o kadar. Eğer ben sorumlu düşerim sözü, bu işte benim kârım ne olacak anlamına gelmiyorsa. Kamil Bey düşünüyordu. 30 yaşını geçmiş bir adam olduğu halde adliyenin penceresinden birkaç dakika seyrettiği korkunç avlu sayılmazsa güzel İstanbul'da insanları nereye, nasıl, hangi şartlarla hapsettiklerinden habersizdi. Alman çeşmesinin karşısında bir seddin üstüne çıktılar. Paslı saçlarla kaplanmış kocaman bir kapının üzerinde hapishane-i umumiye levhası asılıydı. Siyah bıyıklarını dikkatle kıvırmış bir jandarma omzundaki tüfeğin verdiği kasıntıyla nöbet bekliyordu. Seddin üstü insanlarla doluydu. Burada toprak o kadar çiğnenmişti ki artık ebediyen bir mini mini ot bile yetiştirilemeyeceğine yemin edilebilir. Oysa duvarın üstüne, kapının karşısına Bağdadi çıtalarından bir kameraya yapılmıştı. Bazı edebi eserlerde kahramanların içine kurulup göğüs geçirerek mehtap seyrettikleri yahut ateşli kelimelerle ebedi sevdalar ilan edildikleri yazılan kameriyelerden birisinin burada bulunması insanı şaşırtıyordu. Babalarını, ağabeylerini görmeye getirilen çocuklar annelerinin etekleri dibine oturmuşlardı. Cemekanını üç ayaklı sehpası üzerine yerleştirmiş keten helvacıya rağmen sessizdiler. Kamil Bey kasıntılı nöbetçiye bir zaman bakıp Ahmet'e fısıldadı. İşte buna şaştım yüzün aldı. Neye? Şu jandarmaya. Bunu hangi askerlik şubesi silah altına aldı acaba? Omzundaki tüfek dolu mu? Nasıl oluyor da işgal edilmiş bir memlekette o memleket ahalisinden bazına silah verebiliyorlar? Neden vermeyeceklermiş? Bizim İhsan'ı dikkatle beklemiyor mu sadakatle? Sadakat nasıl ispat edildi dersiniz? Asker için sadakat hiç düşünülmeyebilir. O nihayet omzundaki tüfek gibi bir araçtır. Bunun subayına güveniyorlar aslında. İşte ben de buna şaştım ya. Hiç şaşma. Güvenilmeyeceklerin çoğu Anadolu'ya geçti. Buradakilerin bir kısmı usanmış. Bir kısmı gizlice çabalıyor. Küçük bir parçası da sadakatini ispatla uğraşmakta. Jandarma yüzbaşısını bir tarafa bırak. Harp divanı reisliği eden paşalarımız var. Sesini alçalttı. Neden canım? Halife efendimizi düşünsene. Padişahımızı. Bir arkadaş onu seninle de tanıştıracağım. Akşam gazetesinde yazar. Bir milletin bayrağı o milletin başı gibi düşer diye söz etti. Milletler de zaten balıklar gibidirler. Başlarından tutuluyorlar yahut başlarından çürüyorlar. Mahpushane kapısının kocaman kanatları yapıldı yapılalı hiç açılmamışa benziyordu. Soldaki kanatta dört köşe bir küçük kapı daha açılmıştı. Buradan eğilerek geçmek gerekecekti. Kamil Bey bu düşüncesini söyledi. Ahmet doğruladı. Evet, bu kapı yapıldı yapılalı bir defa açılmış. Hürriyetin ilanında genel af verildiği zaman 900 kişi varmış. Hepsi salıverilmiş. Mahpushane boşalmış ama yalnız birkaç saat için. Birkaç saatten sonra o sabah bırakılanlardan birisi meşhur hırsız Fitil Nuri, esrar tutkunu bir herif, ilk rastladığı açık kapıdan bir çift eski terlik aşırdığı için yakalanıp tekrar geri gelmiş. Tam 3 gün tek başına kalmış koca yapıda. 3 gün sonra yavaş yavaş yeniden dolmaya başlamış. Demek affetmenin hiçbir faydası yok mu? Var. Ömründe bir kere suç işlemiş olanlara. Bunlar zaten suçu o anda işlememiş olsalar hayatlarının sonuna kadar burasını hiç görmeyeceklerdi. Affetmek böylelerini tekrar topluma kazandırıyor. Eğer affedilmezse bunların çoğu mahvedilmiş olur. Bir İngiliz sözü okumuştum. Bir suçsuz insan hapiste yatacağına 99 suçlu serbest geçsin diyordu. Suçsuz değil ki. Söz gelimi adam öldürmüş. Adam niçin öldürülür? Bunun bin türlü sebebi var. Bu sebeplerden yarısı topluma, yarısının yarısı da ölene ait. Kanun çoğunlukla yüzde ancak 25 suçlu olanı yakalayıp cezanın %100'ünü ona veriyor. Sen ölüp gidenleri hiç düşünmüyorsun. Bizim akıllı milletimiz suç ölende buyurmuştur. Hayır, bu sözün anlamı başka. Ölen kendisini yeterince savunamadığı için bizim milletçe suçlu sayılır. Hazin kinayeyi anlamıyor musun? Aldırma, affetmek daha iyidir. Söz gelimi, Anzavur'u da bizim ihsanı da mahkum edenleri de af mı etmeli? Dedim ya, her suçlu yarı yarıya sorumlu bence. Bu Anzavur için de böyledir. Öyleyse ben Harp Divanı Başkanı olsam Kerata'yı 10 kere idama mahkum ederdim. Yarısını af verir, 5 kere asardım. Siz sahiden ihtilacı olmuşsunuz Ahmet. Teşekkür ederim kardeşim. Bugün bir insana bundan büyük iltifat olmaz. Bu sırada kanadının dört köşe deliğini açtılar. Zamana hiç değer vermediği halde her vakit herkesten önce davranmak istiyor.